Ayrım 34. Bir serçe düştü Wilbur Smith. Sayfa 291. Generalle Mark Hendaya varıp içine yıkıldılar. Derinliği 60 santim yoktu bile. Generali tümüyle saklayacak bir yer değildi. Yüzük oyun hareketsiz yatsa bile Vickers ise hala avlanma halindeydi. İlk taramadan sonra artık kesik kesik seçtiği hedeflere ateş etmeye başladı. Bunlar başlangıçtakinden daha tehlikeli oluyor, hem de makineliği fazla ısınmaktan koruyordu. Cephane de tasarruflu harcanmaktaydı. Mark bütün bunları düşündü. Kulenin tepesinde eski ve tecrübeli bir askerin bulunduğuna karar verdi. ''Nerenizden vuruldunuz?'' diye sordu. Şan onun ellerini öfkeyle inti, başını çevirip kuleye doğru baktı. ''Onu vurabilir misin Mark?'' diye sordu. Parmaklarını genç adamın omuzlarına bastırdı. ''Mark hemen buradan olmaz.'' dedi. Bunu birkaç saniyede hesaplamıştı. ''Yeri çok iyi.'' ''Büyük tanrım, vah benim çocuklara.'' Orada kendine bir yuva yapmış. Mark çelik kapıyı inceliyordu. Vinçlerin tekerleri altında kalan platformun tabanı çelik çerçevelere dayalı kalın kereselerden oluşmaktaydı. Çok kalın. Makineliği çalıştıran bu tahtalardan birazını toplamış, kendi çevresine koruyucu dört duvar örmüştü. Belki 50 santim vardı duvarların kalınlığı. Mark yer tahtalarının arasından ışık göründüğünü fark etti. Oradan yukarıdaki yuvanın büyüklüğünü ve biçimini kestirmeye çalıştı. ''Bizi bütün gün burada tutabilir.'' Şan yolun üzerine serili haki üniformalılara baktı. Yaralıların çoğunun o zamana kadar kan kaybından öleceğini ikisi de biliyorlardı. Namlu tekrar onlara doğru dönmeye başlamıştı. Başlarına yakın yerde toprağı kaldırdı. Onlar yüzlerini hendeğin içine gömdüler. Vücutlarını ellerinden geldiği kadar çukura bastırdılar. Arazi çelik kuleye doğru çok hafif bir eğimle alçalmaktaydı. Bu da ancak böyle yere yatınca belli oluyordu. ''Birinin onun altına girmesi gerek.'' dedi Mark hızla. ''Ya da arkasına geçmesi gerek.'' Sean her taraf apaçık diye omurdandı. Yolun karşı tarafında 50 metre kadar ileride bir dekovil hattı bayırdan aşağı kulenin dibinden geçerek iniyordu. Bu hat madenden çıkan molozu yarım mil ilerideki artık kaya yığınına taşıyıp dökmek için kullanılmaktaydı. Kendi yatmakta oldukları yerin hemen hemen tam karşısında yarım düzine kadar çelik vagonet duruyordu. Grevin başından beri burada kalmışlardı. Dört tekerli, küçücük kutu gibi varillere benziyorlardı. Birbirine bağlıydılar. Her biri tepeleme, mavimsi kayalarla doluydu. Mark sırt çantasını hala taşımakta olduğunun farkına vardı. Kayışları omuzundan kaydırdı. Bir yandan planını kurmaya koyuldu. Açıları hesaplıyor, uzaklığı düşünüyordu. İlk yardım kutusunu buldu, Sean'a uzattı. ''Bunu kullanın.'' Sean kutuyu açtı, pamuklu pansumanı çıkarıp göğsüne bastırdı. Parmakları kendi kanından yapış yapıştı. Mark'ın P-14 tüfeği yolun üzerinde elinden düşürdüğü yerde yatıyordu. Ama kemerinde 5 klip mermi vardı. ''Ben ayağa kalkarken koruyucu ateş açmaya çalışın.'' dedi. Gözleri kulenin tepesinde gelecek patlamayı bekliyordu. ''Sean oraya asla ulaşamazsın.'' dedi. ''13 libreliği getirip herifi oradan güm diye alaşağı ederiz.'' O öyle ne kadar sürer? Adamlar içinde iş işten geçer. Yoldaki yaralılara doğru baktı. Tam o anda kuleden bir dizi mermi daha fırladı. Taburun öbür ucuna yöneliktiler. Mark ayağa kalkmış hızla koşuyordu. Yolda eğilip tüfeğini de yerden kapıp 10-12 adımda yolu aşmayı başardı. Karşı taraftaki kaba topraklar üzerinde tökezledi. Dengesini sağladı, devam etti. O tökezleme ona bir saniyenin onda biri kadar zaman kaybettirmişti. Bu belki de ölümle kalım arasındaki sınırdı. Kuledeki adam o arada onu görmüş, namluyu çevirmişti. Çelik vagonetler tam karşısındaydı. Aralarındaki 15 adım var yoktu. Ama varamayacaktı oraya. Beyninde o uyarı ışığı tekrar parladı, kendini yere atıp yana doğru yuvarlandı. Aynı anda Vickers'ın fırtınası başının üzerindeki havayı doldurdu. Yüzlerce kırbaç şaklar gibi oldu. Mark yuvarlanmaya devam etti, kütük gibi. Omuzdaki tüfek sert topraklara, kayalara çarptı durdu. Vagonetin yan tarafına tosladığında kalçasında derin bir ağrı duydu. İstemeyerek bağırdı. Vickers mermileri vagonetin çelik gövdesine çarpıp sekiyordu. Ama Mark artık alta girmiş, kendini güvenceye almıştı.
''Mark, iyi misin?''
Generalin boğa gibi kükremesi ta karşıdan duyuldu. ''Bana koruma ateşi verin.''
''Duydunuz çocuklar!'' diye bağırdı general. Bir iki tüfek hendeklerden atışa başladı. Kamyonların gerisinden de birkaç patlama sesi duyuldu. Mark kendini çekip dizüstü doğruldu. Tüfeği çabucak kontrol etti. Eliyle silerek üzerinde çamur ve toprak kalmamasını sağladı. Nişan alma mekanizmasının tahrip olmadığından emin oldu. Sonra iki vagonetin bağlandığı yere doğru süzüldü, bağlantıyı açtı. Fren sıkışmıştı. Açmak için iki eliyle çekmesi gerekti. Frenin tekerden ayrılışı büyük bir gıcırtı halinde duyuldu. Ama arazinin eğimi o kadar azdı ki Mark omzuyla itinceye kadar vagonet yerinden kıpırdamadı. Tekerlerden ilk isteksiz dönüşü elde edebilmek için tüm gücünü kullanması gerekti. Ondan sonra yer çekimi işe el koydu, vagonet ilerlemeye başladı. ''Canına oku itin!'' diye haykırdı Şen. Mark'ın ne yapmaya çalıştığını o anda anlamıştı. Mark bu tipik sözü duyunca içinde neşe bulunmayan bir ifadeyle sırıttı. İki büklüm eğilmiş durumda vagonete tutunup yanı sıra koşmaya başladı. Vickers'ın korkunç fırtınası ilerleyen aracı dövüp duruyordu. Mark içgüdüsel bir hareketle daha da eğildi. Kendini metal arabanın yan tarafında dengeledi. Kuleye yaklaştıkça Vickers'ın namlusunun da yön değiştireceğini, sonunda diklemesine tepeden aşağı ateş etmesi gerekeceğini biliyordu. O zaman vagonun yanı onu koruyamayacaktı. Ama kendini adamıştı bir kere. Başlamıştı ve yarıda bırakamazdı. Zaten başka çaresi de yoktu. Bayır aşağı hızını arttırarak ilerleyen o taşıtı hiçbir şey durduramazdı. Hızla giderek artıyordu. Yakında ayak uyduramayacaktı. Daha şimdiden koşmaya başlamıştı. Vickers tekrar gürledi, kurşunlar çelik gövdeyi bir daha öfkeyle dövdü. Mark koşarken kıvrıldı, tüfeği omzuna astı, iki eliyle vagonun yanına tutundu. Bir anda ayakları yerden kesildi, havada savruldu. Dönen tekerlerin arasında kalma tehlikesi baş gösterdi. Mark dizlerini vagonun altına doğru kıvırdı, tüm ağırlığıyla kollarına yüklendi. Karın kaslarına korkunç bir ağırlık bindi. Vagonet kulenin örümcek ağına benzeyen gölgesi içine daldı. Mark hala kollarına asılı durumda kafasını kaldırıp kuleye baktı. Perspektif nedeniyle artık boyu daha kısa görünüyordu kulenin. Tepesine korkunç bir canavar dikilmişti. Mavi göklere karşı kara çelikten, kütüklerden kurulu bir piramit. Tepesinde Mark düşmanının ayna gibi suratını görebildiğini sandı. Vickers'ın namlusu inebileceği kadar inmiş, kendi üstüne dikilmişti. Alevler püskürdü, mermiler başının yanındaki çeliği kilise çanları gibi çınlattı. Mavi kayalara saplandı. Onları parçalayıp dağıttı. Uçuşan parçalar Mark'ın ellerine çarpıp kesikler oluşturdu. Mark gözlerini sımsıkı yumdu, umutsuzca asıldı. Vagonetin hızı öylesine artmıştı ki Mark ateş altında ancak birkaç saniye kaldı. Ondan sonra Vickers'ın namlusu onu izleyemez oldu. Decoville kulenin tam dibindeki yükleme yerine varmıştı. Küt diye beton platformun önündeki ağaç tümseye çarptı. Çarpma o kadar sert oldu ki Mark yerinden savruldu, tüfeğin kayışı koptu, tüfek havada uçtu. Mark havada bir peren dağıttı, eğimli beton rampanın üzerine hızla düştü, dişlerinin sallandığını hissetti. Sert beton pantolonunun kalçasını yırttı, tenini alev alev yaktı. Sırtını oradaki sarıya boyalı yağ varillerine yaslayarak durdu. İlk iş olarak sırt üstü dönüp yukarıya baktı. Artık kulenin altındaydı. Vickers'tan onu kulenin ayakları, çeşitli katlardaki tabanları koruyordu. Doğrulup ayağa kalktı. Kalkarken kemiklerinde kırık olabilir diye ödü kopuyordu. Vücudu ezikler, çürükler, sızılar içindeydi ama hala hareket edebiliyordu. Topallayarak tüfeğin yattığı yere doğru ilerledi. Kayış kopmuştu, dipçik çatlamış, yarılmıştı. O tüfeği kaldırırken dipçik iki parçaya ayrılıp düştü. Omuzdan ateş etmesine artık olanak kalmamış oluyordu. Arpacıkla kopmuştu. Metalin kırık kısmı gri, şeker gibi kristal rengindeydi. Nişan alamazdı bununla artık. Yaklaşması gerekiyordu. Çok yaklaşması. Ne olur tanrım diye dua ederek mekanizmayı açmaya çalıştı. Birbirine geçmişti, kıpırdamıyordu. Değerli saniyelerinden birkaçını ziyan edip uğraştı, sonuç alamadı. Tamam diye düşündü ciddi ciddi. Ne omza dayayacak kabzası var, ne nişan alacak arpacığı, namluda da bir tek kurşun. Ama ilginç olacak. Çabucak çevresine bakındı. Çelik kulenin altında madenin ana şaftına açılan iki dört köşe deliğin beton çerçeveleri, yanlarda çelik levhalardan oluşmuş duvarlarla korunuyordu. Asansörlerden biri orada kapıları açık beklemekteydi. Gelecek vardiyayı aşağı indirmek üzere. Öteki ise çukurun dibindeydi. Yer düzeyinden 1000 kadem aşağıda. Aylardır bu durumda duruyordu bunlar. Yan tarafta da bakım elemanlarını kulenin doruğuna yarım dakikada çıkaracak asansör görünmekteydi. Ama elektrik olmadığı için asansörün yararı yoktu. Yukarıya tek çıkış yolu acil durumlarda kullanılacak merdivendi. Açıktaydı. Kulenin çevresini döne döne tırmanıyordu. Yanında incecik borudan bir trabzanı vardı. Tek koruma önlemi de oydu. Tepede Vickers tekrar ateş etti. Mark yolun üstünden gelen çığlıkları duydu. Bu biraz daha acele etmesine neden oldu. Topallayarak merdivene doğru ilerledi. Merdivenin dibindeki küçük çelik kapı açıktı. Asma kilidi parçalanmıştı. Mark yukarıdaki nişancının oraya hangi yolla çıkmış olduğunu artık biliyordu. Merdivene adımını attı, tırmanmaya başladı, döne döne yükseldi. Sağ tarafında her an şaftın koca karanlık ağzı açıktı. İğrenç kara bir ağızdı toprağın bağrında. Derinliği 1000 kademdi çukurun. Mark onu düşünmeye çalıştı. Çürükler içindeki sızlayan vücudunu yukarı doğru çekerken yandaki ince trabzana asıldı. Öteki elinde kırık tüfeği vardı. Boynunu arkaya verip yukarıdaki adamı görmeye uğraştı. Vickers tekrar ateş etti. Mark yana doğru baktı. Artık yolu görebilecek kadar yükselmişti. Kamyonlardan biri yanıyordu. Canavar ağzından yükselen aleve benzer bir alev dili fışkırmıştı göklere. Yanındaki haki giyinmiş adamlar açığa fırlamışlardı. Ölümün fırlatıp attığı oyuncaklar gibi. Mark bakarken Vickers onlara ateş etti. Zaten ölü olan vücutları parçaladı. ''Atışa devam sevgilim.'' diye mırıldandı Fergus o boğuk yabancı sesiyle. ''Kısa kısa ateş et. 20'ye kadar say. Sonra tetiğe bas. Beni hala burada yukarıda sansın istiyorum.'' Belinden Webley'i çekti. Emekleyerek merdivenin üst başına doğru seyirtti. ''Beni yalnız bırakma Fergus.'' ''Bir şey olmayacak.'' Sırıtmaya çalıştı ama yüzü kül rengi ve buruş buruştu. ''Sen ateşe devam et. Ben onu yarı yolda karşılamaya iniyorum. Bunu beklemiyor olacak.'' ''Yalnız ölmek istemiyorum.'' diye soludu Helena. ''Yanımda kal.'' ''Döneceğim sevgilim. Dert etme sen.'' Karnının üstünde merdivenin tepesine doğru kaydı. Helena kendini yeni baştan çocuk olmuş gibi hissediyordu. Geceleri gördüğü o korkunç kabuslardan birini yaşamaktaydı. Kendi kaderinin tuzağına sıkışmıştı. Bağırmak, çığlık atmak istiyordu. Ses dudaklarına doğru yükseldi. Orada bir iniltiye dönüşüp öldü. Bir tüfek mermisi yanı başındaki kereste duvarına çarptı. Aşağıdan ateş ediyorlardı. Onları avlayamazdı kendisi. Hendeklerin içindeydiler. Toprağın engebeleri arasında saklanmış durumdaydılar. Uzun mor gölgeler koruyordu onları. Zaten kendisi de gözlerine biriken yaşlardan ötürü bulanık görüyordu. Çok da yorgundu. Yine de gücünün son zerrelerini topladı, makineliğe doğru emekledi. Arkasına çömeldiği zaman ellerinin tetiğe zorlukla uzanabildiğini gördü. Namluyu aşağıya doğru eğdi, gözlerini zorlayıp görmeye çalıştı. Makineli ellerinin altında canlıymış gibi titredi. ''Kısa kısa ateş et.'' diye fısıldadı kendi kendine. Fergus'un talimatını tekrarlıyordu. Elini hemen tetikten çekti. ''Bir, iki, üç.'' Gelecek sefere kadar içinden 20'ye kadar sayması gerekiyordu. Mark bir sonraki ateş edilirken durdu, yukarı baktı. Yolun yarısını geçmişti. Bulunduğu yerden vinç tekerlerinin altındaki platformu, yani Vickers'ın durmakta olduğu platformu görebiliyordu. Tabanda kerestelerin arasında yer yer ince aralıklar vardı. Oradan ışık sızıyor, gökyüzü görünüyordu. Mark bakarken o aralıklardan birinde karanlık bir hareket gördü. Makineyi kullanan insanın vücuduna bakmakta olduğunu anladı. Tahta aralıklarından birinin tam üzerine çömelmişti demek. Hareketi ışığın birazının geçmesini engelliyordu. O aralıktan bir tek kurşun onu sakatlar yerine mıhlardı. Ama Mark elindeki tüfeğe baktı. Daha yaklaşması gerektiğini biliyordu, çok daha. Koşmaya başladı. Ağırlığını tabanlarının ortasına vermeye çalışıyordu. Ama çizmelerinin çivileri yine de çın çın ötüyordu basamaklarda. Fergus MacDonald bu sesleri duydu. Kendi koşusunu kontrol etti. Çelik levhalardan birinin arkasına büzüldü. ''Bir tek kişi.'' diye mırıldandı. ''Anma hızlı çıkıyor.'' Tek dizi üzerine çöktü. Basamakların aralığından aşağıya bakarak gelen avcıyı görmeye çalıştı. Basamaklar yelpaze biçiminde tutulmuş iskambil kağıtları gibi iç uçları birbirinin üzerine gelen türdendi. Kulenin yatay ve düşey çelik çubukları da altta aşılmaz bir çelik orman oluşturuyordu. Görebilmek için tek umudu ince trabzanı tutup eğilmek, orta şaftın kuyusundan bakmaktı. O bin kademlik çukuru düşünmek iticiydi. Zaten kafasından hasbının bir değerlendirmesini de yapmıştı. Başını o kuyunun üzerinden çıkardığı anda iki gözünün ortasına bir kurşun yiyeceğinden emindi. Kendine daha iyi bir pozisyon bulmaya çalıştı. Bir alttaki kıvrıma kadar olan merdiveni görebilecek biçimde mevzilendi. Bana kadar gelmesine izin vereceğim diye kararlaştırdı. Dirseğini kıvırıp çenesi hizasındaki trabzana dayandı. Webley'i dirseğinin kıvrımı üzerine yaslayıp ağırlığına destek sağlamaya çalıştı. 10 adımdan sonrasında bu silahın dakik hedef vuramayacağını biliyordu. Ama böyle destekli nişan aldığında en az bir atışa fırsat bulacaktı nasılsa. Başını hafif yana eğdi, çizmeli ayakların çelik basamaklarından çıkardığı sesi dinledi. Adamın çok yaklaşmış olduğunu anladı. Merdivenin son helezonunu da çıktı mı mermiyle burun buruna gelecekti. Webley'in emniyetini dikkatle açtı, silahı ayarladı. Yukarılarda Vickers tekrar ateş etti. Mark soluk almak üzere durdu. Yukarıdaki adamın pozisyonunu saptamaya çalıştı ve birden anladı. Kulede gereğinden yukarıya tırmanmış bulunuyordu. Görüş açısı değişmişti. Taban kereselerinin arasından artık ışığı göremiyordu. Basamaklardan dikkatle geri inmeli, ışığı görebileceği yere gelmeliydi. Belli belirsiz bir gölge oynaşması ona yukarıdaki adamın durumunu değiştirmediğini anlattı. Hala aynı aralığın üzerine çömelmiş durumdaydı. Ama Mark'ın vurması hemen hemen olanaksızdı. Dosdoğru yukarıya ateş etmesi gerekiyordu. En iyi koşullarda bile zordu bu. Üstelik tüfeğini dengeleyecek kabzadan da nişan alacak arpacıktan da yoksundu. Hedefi kapkalın kütüklerdi. Aralığın yerini tahminle anlayabilecekti. Çünkü adamın gölgesi ışığı geçirmeyecekti. Zaten aralığın eni 5 santimden fazla değildi. Çok küçük bir hatayla kurşun kalın tahtaya gömülür kalırdı. Bir tek kurşunu olduğunu düşünmemeye çalıştı. Tüfeğin takılmış olması başka bir şans bırakmıyordu. Kalçasını trabzana dayadı, şafta doğru eğilip yukarıya baktı. Kırık tüfeği alışkın bir hareketle kaldırıp gözlerini kıstı, hedefini kafasında canlandırdığı gibi görmeye çalıştı. Atışı tümüyle içgüdüyle yapmak zorunda olduğundan emindi. Kararsızlık gösterirse ya da bilinçle hedefi tutturmaya çalışırsa hiç şansı kalmazdı. Kırık silahı yukarıya iyice kaldırdı, uzun namlunun doğrultusunu gördüğü anda da tetiğe bastı. Patlamanın sesi arasında incecik bir tahta yongası koptu, yana doğru fırladı. Kurşun tahtaya gelmişti, Mark bir an içinin burkulduğunu hissetti. Derken ışığı tıkayan vücut yana doğru savruldu. Aralık yeniden kesintisiz bir ışık çizgisi oldu ve platformun üzerinde birisi bir çığlık attı. Helena McDonald 20'ye kadar saymayı daha yeni bitirmişti. Kamyonların yanında gruplaşmaya başladığını gördüğü adamlara doğru nişan alıyordu. Makinelinin başına çömelmiş, baş parmağını tetiğe doğru uzatmıştı. Kurşun taban tahtalarının arasından geçip tam o anda geldi. Kütüklerden birine değdi, bu ancak fişeğin kılıfının yarılıp biçiminin değişmesine yol açtı. Onu hafif mantarlaştırdı. Bu durumda kurşun vücuda ufacık düzgün bir delikten girmedi. Helena'nın ayrık duran kalçalarının birleştiği yeri yırttı. Karın altından girip yukarıya doğru ilerledi, kalça kemiğini parçaladı, yukarı çıkıp atar damarın alta kıvrılan kolunu zedeleyecek gücü de hala korudu. Kalpten çıkan damardı o. Atış Helena'yı yerinden havaya kaldırdı, platformun üzerine yüzüstü savurdu.
''Ah Tanrım, ah Tanrım, bana yardım et! Fergus, Fergus, yalnız ölmek istemiyorum!'' diye bağırdı.
Sesi çelik kulenin aşağılarında bulunan iki adama rahatça ulaştı. Mark sesi hemen tanıdı. O olduğunu anlamak için adı duymaya ihtiyacı yoktu zaten. Yaptığı şeyin ne olduğunu anlamak zihnini allak bullak etti. Kırık tüfek neredeyse elinden kayacaktı. Onu zorla yakaladı, trabzana tutundu. Helena tekrar bağırdı. Sözcükleri olmayan bir ses çıkardı. Garip, vahşi bir çığlıktı bu. Beraberlikleri sırasında ihtirasın doruğa vardığı anda da böyle bağırırdı. Mark o zaferle parıldayan yüzü anımsadı. Alev alev yanan gözleri, açık duran kırmızı dudakları, arasından görünen pembe dili düşündü. Olanca gücünü toplayıp yukarıya doğru koşmaya başladı. Çığlıklar Fergus'a kalbine saplanan oklar gibi etki yaptı. Batıcı, fiziksel bir acı duydu. Tabancayı yanına koydu, gözleri yukarıda kararsızca ayağa kalktı. Ne olduğunu bilmiyordu. Tek bildiği şey Helena'nın ölmekte olduğuydu. Ölüm çığlıklarını daha önce de çok duymuştu. Yanlış anlamasına olanak yoktu. Duymakta olduğu ses ölümün sesiydi. Yukarıya çıkmayı göze alamıyordu. Oradaki o acıyla yüzleşemezdi. O kararsızlık içindeyken Mark son dönemeci alıp ortaya çıktı. Fergus'un kendisini hazır beklemekte olduğu yere doğru atıldı. Ama Fergus o anda hazır değildi. Tabancası yanındaydı. Eğilip almaya karşıdan gelen üniformalı adama hemen ateş etmeye çalıştı. Mark da onun kadar şaşkındı. İkinci bir düşmanla burun buruna gelmeyi beklemiyordu ama tabancayı görmüştü. Gördüğü anda kırık tüfeği Fergus'un kafasına doğru savurdu. Fergus eğildi. Webley rastgele ateş etti. Kurşun Mark'ın başının açığından uçtu. Sesi kulak zarını deler gibi oldu. Mark içgüdüsel bir hareketle başını daha uzaklaştırdı. Savurduğu tüfek Fergus'un arkasındaki kirişe çarptı. Mark'ın elinden kaydı. İkisi göğüs göğüse geldiler. Mark tabancayı tutan elin bileğine sarıldı. Tüm gücüyle sıktı. İkisi de birbirini tanımadılar. Fergus eski halinin ihtiyarlamış, gri karikatürü gibiydi. Gözlerini de bez kasketi gölgeliyordu. Mark ise yabancı bir üniforma giymişti. Toz ve kanla kaplıydı her yanı. O da değişmişti zaten. Çocuk değil, erkekti artık. Mark daha uzun boyluydu ama kiloları eşti. Fergus'ta çılgın bir öfke vardı. Bu ona insanüstü güç veriyordu. Mark'ı itip sırtını trabzanın rayına dayadı, yaslandı, onu sırt üstü şaftın çukuru üzerine eğdi. Ama tabancalı bileği Mark hala tutuyordu. Silahın namlusu Mark'ın başının üstünde bir yere dönüktü. Fergus hıçkırıklar içindeydi. Doğaüstü bir güçle mücadele ediyordu. İçinden yükselen öfke, acı ve umutsuzlukla ateş etti. Mark ayaklarının kaymakta olduğunu hissetti. Çizmelerinin çivileri çelik basamaklar üzerinde kolay kayıyordu. Geriye doğru büküldü, büküldü, çukurun hipnotize edici, emici havasını sırtında hissetti. Yukarılardan tekrar Helena'nın çığlığı duyuldu. Bu ses Fergus'un beynine bir iğne gibi battı. Fergus ürperdi. Vücudu donuk bir spazmla sarsıldı. Mark o hareketi tutmayı, engellemeyi umamazdı bile. Mark rayı aşıp sırt üstü kaydı. Ama Fergus'un tabancalı bileğini hala tutuyordu. Öbür kolu da Fergus'un omuzlarına sarılmıştı. Birbirlerine sarılmış durumda boşluğa doğru kaydılar. Tam düşmeye başlayacakları sıra Mark iki bacağına rayın çevresinde kıvırıp trapez cambazı gibi asılı kaldı, olduğu yerde durdu. Şaft üzerinde baş aşağı sallanır durumdaydı. Fergus kendi itmesinin gücüyle onun üzerinden perende atmıştı. Havada dönerken bez kasketi başından uçtu, vücudu Mark'ın omuzlarına sarılı kolunu açtı ve aşağı sarktı. Birden o da boşlukta durdu. Mark içgüdüsel bir hareketle tabancalı bileği bırakmamış, daha da sıkmıştı. Fergus elinden asılı sallanıyordu. İkisi korkunç karanlık kuyunun üzerinde sarkaç gibi gidip geldiler. Mark'ın bacakları raya sarılmış, olanca gücüyle asılıyor, Fergus da zincirin ikinci halkasını oluşturuyordu. Fergus başını arkaya atmış Mark'a bakıyordu. Kasket gidince kum rengi saçları arkaya dökülmüştü. Mark duyduğu yeni şokun avucunu gevşetmekte olduğunu hissetti. Fergus diye inledi. Ama Fergus'un ona bakan deli gözlerinde tanıma ifadesi yoktu. Tutunmaya çalış diye yalvardı Mark. Fergus'u merdivene doğru salladı. Rayı yakala. Onu uzun süre taşıyamayacağını biliyordu. Kolu zayıflamış, gücü kesilmişti. Baş aşağı durmaktan kan başına üşüşüyordu. Şakaklarının atmaya başladığını, yüzünün şiştiğini hissediyordu. Öte yandan alttaki karanlık kuyunun aç ağzı da içini bulandırıyordu. Öbür elini uzattı, Fergus'un bileğini ikinci bir yerinden daha tuttu. Fergus kımıldandı ama raya uzanacağı yerde öbür eliyle uzanıp tabancayı tutunduğu elinden boş eline aldı. ''Hayır!'' diye bağırdı Mark. ''Fergus benim, ben, Mark!'' Ama Fergus artık her türlü mantık sınırının dışına çıkmıştı. Sol eliyle Webley'i kaldırıp Mark'a nişan almaya çalışıyordu. ''Öldür hepsini!'' diye mırıldandı. ''Öldür itleri!'' Namluyu Mark'a doğru kaldırdı. Tutulu bileği hafifçe kıvıldadı. ''Hayır Fergus!'' diye bağırdı Mark. O sırada namlu tam suratının ortasına döndü. Bu kadar yakından kafasının yarısı uçardı. Fergus'un işaret parmağının tetik üzerinde sıkıştığını, eklemlerinin beyazlandığını gördü. 34. ayının sonu. Sayfa 301.